Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerin karşınızda olmak bizleri tarifsiz mutlu ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, parlamenter rejimin 120 yıllık bir geçmişi var ülkemizde. Ülkemizde ilk seçim 1877 yılında yapıldı, daha doğrusu genel seçim. Mahalli seçimler bundan daha eskidir. 1840'lı yıllarda vilayetlerde toplanan mahalli meclislerde, taşra meclislerinde katılan üyeler halkın oyuyla seçilirdi. Bunları mahalli seçim olarak değerlendirirsek ilk umumi seçimler 1877 yılında yapıldı. Siyasi varlığını 1876 yılında ilan eden Mithat Paşa ve arkadaşlarının hazırladığı anayasadan alan Milli Meclisi oluşturmak maksadıyla ilk seçimler yapıldı. Bunların çok değişik hususiyetleri vardı sevgili dinleyiciler. Mesela ortada henüz bir seçim kanunu yoktu. İşte bu sebepten milletvekilleri, mebuslar o zamanki ismiyle, talimat-ı muvakkate adı verilen geçici bir talimata göre seçilmişlerdi. Bugünkü gibi yıldızları birbiriyle barışmayan parti liderleri, partiler henüz siyaset sahnesine çıkmamıştı. Bu yüzden namzetlerin şahsiyetleri üzerinde daha çok duruluyordu. Ve de hepsinden mühimi, seçim henüz halka inmemişti sevgili dinleyiciler. Mebusları, milletvekillerini halk ya da onların seçtiği ikinci seçmenler müntehib-i saniler değil, seçim bölgelerinde vilayet meclislerini, taşra meclislerini teşkil eden kişiler seçmişti. İşte bu sebepten dolayı bu ilk seçime kanunsuz, partisiz ve de seçmensiz seçim gözüyle bakılmaktadır. Bütün bunların yanı sıra sevgili dinleyiciler, mebus olabilme hakkı, namzedin yaşadığı yerde muayyen bir servet sahibi olması şartıyla kısıtlanmıştı. Dolayısıyla namzetler arasında da imtiyazlı olan, parası olan, vergi veren, malı mülkü olan seçiliyordu. İşte bu sebepten vilayet meclislerini seçip gönderdiği mebuslar arasında ekseriya büyük toprak sahipleri ve o bölgenin hatırı sayılır zenginleri yer almaktaydı. Evet, bu kanun-ı esasi denilen ilk anayasada iki tane meclis vardı sevgili dinleyiciler. Milli Meclis, bir meclisi mebusandan teşkil ediliyordu ki bu seçimle geliyordu biraz önce anlattığımız gibi. Bir de meclisi ayan vardı, ayan meclisi. Bu ayan meclisinin azalarını bizzat Padişah Sultan II. Abdülhamit tespit ederdi sevgili dinleyiciler. Yakın zamana kadar senato vardı, senatörler vardı, onlara benziyor. Tabii Sultan Hamit burada daha ziyade toplum içinde kültürüyle, efendim hatırı sayılan itibarlı kimseleri buraya seçmişti. Ve üye sayısı yaklaşık 26 kişiydi. Dolayısıyla meclisin sayısı da 130 kişiydi. Ancak 117 kişi katıldı bu millet meclisinin toplantılarına sevgili dinleyiciler ve bu meclisin ömrü de fazla uzun olmadı. Bunun tabii ilk işi ve en önemli işi seçim kanununu hazırlamaktı. Ancak tam 56 kere bunun için toplandığı halde bu kanunu hazırlayamadı. O sırada da meşhur 93 Harbi diye anılan Osmanlı-Rus Harbi çıktı ve bunun üzerine 28 Haziran 1877'de bu meclis feshedildi. İşte bu ilk meclisin, ilk millet meclisinin ömrü 4 ay sürmüştü sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908 yılında bir seçim yapıldı. Bu seçim partilerin katıldığı ilk seçimdir. Bu bakımdan mühim. Sultan II. Abdülhamit 30 yıl 6 ayı bulan meclissiz idare devrinden sonra çeşitli sebeplerle meşrutiyet anayasasını kanun esasıyı tekrar meriyete soktuğunu açıkladı ve siyaset sahnesinde Türk tarihinin ilk siyasi partisi İttihat ve Terakki Cemiyeti görülüyordu. Sultanahmet'in idaresini yıkmak ve meşrutiyeti tekrar meriyete sokmak maksadıyla kurulmuştu bu parti ve kısa sürede büyük taraftar toplamıştı. 1908 yılına kadar padişahın meşruti idareyi meriyete koyması maksadıyla çalışan İttihat ve Terakki bu maksat gerçekleştikten sonra ülke satında teşkilatlandı ve seçimlere katılmayı kararlaştırdı. Ancak İttihat ve Terakki'nin nüfus sahası gittikçe genişliyordu ve bunu gören bazı kişiler, bunun bir parti istibdadına, parti despotluğuna yol açmasından endişelenen bazı kimseler Ahrar yani Hürler Partisi'ni kurdular. Bu parti, Ahrar Partisi 1908 yılında seçimlere katıldı. Ancak gerek İttihat ve Terakki hayranlığının büyük oluşu, gerekse fikirlerini duyuramayışı ve gerekse İttihat ve Terakki'nin baskıları yüzünden büyük bir hezmete uğradı. Bir milletvekili zor çıkardı. Baştan sona ordunun manevi baskısı altında yapılmıştı bu seçim. Ancak partilerin katıldığı ilk seçim olarak Türk siyaset tarihine geçti. ...1912 yılında yapılan seçimler sopalı seçimler olarak tarihe geçmiştir sevgili dinleyiciler. Bunun sebebi İttihat ve Terakki Partisi'nin daha önceki seçimde olduğu gibi yine silah zoruna başvurması, ikinci seçmenleri ordunun baskısı altında rey kullanmaya mecbur etmesidir. Ancak bu seçimde bunun ölçüsü iyice kaçırılmıştı. Siyasi hayatımızın ilk muhalefet partisi Ahrar yerini Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne bırakmıştı. Veya fırkasını o zaman ismiyle bırakmıştı. Bu fırka, bu parti kısa müddet içinde çok güçlenmişti. Bu sebeple sevgili dinleyiciler, seçimi mutlaka kazanmak isteyen iktidar mensupları yine bütün imkanlarını kullandılar. Öyle ki reylerini muhalif partinin lehine kullanmak isteyen ya da siyasi temayülleri bilinen ikinci seçmenler yol ortasında sandık başlarında dövülüyor, hatta içlerinde yaralananlar oluyordu. İşte bütün bu hadiseler sebebiyle muhalefet çevreleri bu seçime sopalı seçim adını verdiler. Tabii sopalı seçimleri İttihat ve Terakki Partisi kazandı. Evet, Osmanlı Devleti'nin tarihe karışmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde 1935 yılına kadar yapılan seçimlerde İkinci seçmen olarak, müntehib-i sani olarak yalnız erkekler oy kullanmıştı sevgili dinleyiciler. Evet, daha sonra kadınların kendilerini yönetecek kişilerin seçiminde oy hakkı kazanması Atatürk'ün teşebbüsüyle 3 safhada sağlandı. Önce belediye ve muhtar seçimlerinde oy kullandı Türk kadınları. İlk kez 1935 yılının milletvekili seçimlerinde 17 tane temsilcilerini Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. Bu ilk kadın milletvekilleri arasında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından satı kadın vardı. Öğretmenler vardı ve çeşitli mesleklerden kadınlar bulunuyordu. Yine bu seçimlerde Cumhuriyet'in ilanından bu yana ilk kez parti listesinden bağımsız olarak azınlıklara mensup kişiler de seçildi. Azınlık temsilcileri de böylece mecliste yer aldılar. Cumhuriyet'in ilanından 1943 yılına kadar yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi her vilayetin seçeceği milletvekili kadar aday sayısı tespit eder. Daha sonra bunu bir ilan ile halkın seçtiği ikinci seçmenlerin oyuna sunardı. Böylece sayıları o vilayetin büyüklüğüne göre değişen ikinci seçmenler hiçbir tercih yapmadan kullandıkları oylarla bu listeleri adeta tasdik ederdi sevgili dinleyiciler. Bu sebeple listeye giren herkese mutlaka seçilmiş gözüyle bakılırdı. Ancak senelerce tatbik edilen bu metot 1943 seçimlerinde bozuldu. Parti meclisi bu seçimlerde ikinci seçmenleri tercihe alıştırabilmek için her vilayette çıkarılacak milletvekili sayısından fazla namzet gösterdi. Mesela 2771 tane ikinci seçmeni olan İstanbul'da çıkacak 23 milletvekiliğine karşılık 31 tane aday gösterilmişti. Toplam olarak 455 milletvekilliği için listelerde 80 fazlasıyla 535 tane namzet yer almıştı. Bu 80 adayı ikinci seçmenler seçim sırasında eledi. Böylece ilk tercihli seçim gerçekleşmiş oluyordu. Evet sevgili dinleyiciler, 1946 seçimleri çeşitli hususiyetlerinin yanı sıra doğrudan halkın rey kullandığı ilk tek dereceli seçim olması bakımından büyük ehemmiyet taşıyor. 1923 ile 1946 yılları arasında yapılan bütün seçimlerde halk önce kendi adına oy kullanacak ikinci seçmenleri, müntehibi sanileri seçerdi. Daha sonra bu seçmenler parti meclisinin tespit ettiği kişiler için rey kullanırdı. Seçim kanununda yapılan değişiklikle iki dereceli seçim metodu tarihe karıştı. İlk kez halk kendi mümessillerini doğrudan seçti. Ancak bu seçimlerin neticelerinin milli iradeyi ne derece yansıttığı bugün bile tartışılan bir sorudur. ...1946 yılından 1960-27 Mayıs inkılabına kadar yapılan tüm seçimlerde çoğunluk ekseriyet metodu, ekseriyet sistemi uygulanmıştı sevgili dinleyiciler. Bu sisteme göre bir seçim çevresinde rakibi olan partiden bir oy bile fazla alan parti bütün milletvekilliklerini kazanmış sayılıyordu. Diğer partiye verilen oylar ise değerlendirilmiyordu. Bugün İngiltere'de olduğu gibi. Mesela 1957 seçimlerinde muhalefeti teşkil eden 3 parti, Halk Partisi, Millet Partisi ve Halkçı Parti, Hürriyet Partisi, Demokrat Parti'den daha fazla oy aldıkları halde toplam 181 mebus çıkarabilmişlerdi. Demokrat Parti ise oyların %48'ini almış ancak çoğunluk metodu uygulandığı için tam 419 milletvekili kazanmıştı. Tabi bu da tam manasıyla milli iradenin gerçekleştiği söylenemez. Ancak metot böyleydi. Bu İngiliz Amerikan usulü. 27 Mayıs inkılabından sonra kurucu meclis teşkil edilmişti. Bu 1961 anayasasını hazırlama vazifesinin yanı sıra yeni seçim kanununun hazırlığını da üstlendi. Ve 20 kişilik bir seçim kanunu komisyonu kuruldu. Bunun hazırladığı ve kurucu meclisin kabul ettiği yeni kanun o güne kadar uygulanmakta olan çoğunluk sistemini bir tarafa bıraktı sevgili dinleyiciler ve nispi temsil sistemini getirdi. Böylece verilen bütün oyların değerlenmesi imkanı geldi. Nispi temsil sistemi ilk kez 1961 seçimlerinde uygulandı. Yine bu kanun, Millet Meclisi'nin üye sayısının artan nüfusa paralel olarak her seçim devresinde artması şeklinde yapılan uygulamayı kaldırdı ve üye sayısını 450'de dondurdu. Evet, yeni seçim kanununun meriyete girmesinden sonra 1961 yılında yapılan ilk seçim neticeleriyle Türkiye'de o güne kadar görülmeyen bir hükümet türünün kurulmasına sebep oldu sevgili dinleyiciler. Nispi temsil sisteminin tatbik edildiği seçimlerde Adalet Partisi 158, Cumhuriyet Halk Partisi 173 milletvekili çıkarabildi. Diğer milletvekillikleri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi arasında paylaşıldı. Ancak hiçbir parti mecliste ekseriyeti sağlayacak güçte değildi. Ve ülke 27 Mayıs sonrası bir geçiş devresindeydi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi güçlerini birleştirerek ilk koalisyon hükümetini kurdular. Ancak seçim sonrası kurulan bu ilk koalisyon hükümetinin ömrü ortaklardan Adalet Partisi'nin siyasi hükümlülerin yani Demokrat Partililerin affı hususunda gösterdiği çalışma sebebiyle fazla uzun olmadı. Tabii inkılabın üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti ve Adalet Partisi'nin de oylarını topladığı kitleye bir vaadi vardı. O vaadi yerine getirmeye çalışıyordu. Ve Adalet Partisi eğer af kanunu kabul edilmezse koalisyondan çekileceğini ileri sürdü. Bunun üzerine İsmet İnönü Başbakan 1962'de istifa etti. Böylece ülkede koalisyon hükümetleri devri başlamış oluyordu sevgili dinleyiciler. Evet, ekseriyet sistemi, çoğunluk sistemi belki tam manasıyla milli iradeyi yansıtamamaktaydı ama en azından siyasi istikrarı bozmuyordu. İşte onun için bugün İngiltere'de ve Amerika'da iki parti vardır. Birisi sağda, birisi solda ve bunların birisi gelir, birisi gider. Koalisyon hükümeti mefhumu Anglo-Amerikanlarda, İngiltere'de ve Amerika'da hayal bile edilemez. Onlar bize mahsus, bir de İtalya'ya mahsus sistemlerdir. Nispi temsil usulü belki her partinin ve her siyasi görüşün temsili imkanı getiriyor ama o da siyasi istikrarı muazzam şekilde bozuyordu. Evet, 1979 seçimlerinde de sevgili dinleyiciler, senatonun kısmi seçimleri vardı ve milletvekili ara seçimleri vardı. Bu seçimlerinde bir hususiyeti var. Diğerlerinden daha değişik bir hususiyet bu. 100 yıllık seçim tarihinde ilk defa 1979 yılı seçimlerinde seçmenlerin mükerrer oy kullanmalarına mani olmak için parmaklarına boya sürülmeye başlandı sevgili dinleyiciler. Bu metodu uygulayan ülkelerden birisi Hindistan'dı ve bu boya da Hindistan'dan ithal ediliyordu. Ve 24 saat süreyle sürüldüğü yerden çıkmıyordu. Böylece bu metot uygulanınca artık partilerin en büyük yakınması olan mükerrer oy iddiası sona eriyordu. Ancak bu boyalar sanıldığı gibi 24 saat değil, günlerce, aylarca kaldı. Hatta pek çok kimse bir erken seçim yapılması durumunda kendilerinin oy kullanamayacaklarını, çünkü geçen seçimlerde parmaklarına sürülen boyanın henüz çıkmadığını söyleyerek bu işi alaya alırlardı. Evet sevgili dinleyiciler, sopalı seçimden boyalı seçime 100 yıl geçti ve 20 yıldır da bu boyalı seçim uygulanıyor. Ancak zannediyoruz Türkiye'de ufak tefek farklılıklar dışında bu vadide, bu sahada değişen bir şey olmadı. Dalgınlığıyla tanınan bir operatör, bir cerrah, ameliyat ettiği bir hastanın karnında bir pens unutmuş. Bunu hatırlamış, ikinci bir ameliyatla unuttuğu pensi çıkarmış. Aletini, edevatını toplarken bu sefer de bir küçük makasın hastanın karnında unutulduğu anlaşılmış. Üçüncü bir ameliyatla unutulan makas da çıkarılmış. Tabii hasta üst üste yapılan bu ameliyatlardan bitap, harap bir halde yatarken ameliyatlarını bitirip de acele giden operatör birdenbire kapıyı açarak tekrar ameliyathaneye girmiş. Asistanlar sormuşlar. Efendim, hocam bir emriniz mi vardı diye sormuşlar. Hayır demiş doktor, bastonumu unutmuşum demiş. Zavallı hasta yattığı ameliyat arabasında koğuşuna sevk edilmek üzereyken eyvah demiş, şimdi yandım ve bayılıvermiş. Evet, bir ağır hastayı ziyarete gelmiş birisi, saatlerce oturmuş. Giderken hastaya sormuş, birader demiş, bir vasiyetin var mı? Evet demiş hasta. Nedir demiş ziyaretçi? Bundan sonra bir hastayı yoklamaya gittiğin zaman yanında çok oturma. Vaktiyle Fransa hükümetinin ileri gelenlerinden birisi, zamanın imparatoru Napolyon Bonaparte bir muharebede tenkite kalkışmış ve parmağını harita üzerinde gezdirmiş. En önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz gibi fikirler ileri sürmeye başlayınca Napolyon evet demiş. Oraları öyle parmakla alınabilseydi senin dediğin gibi yapardı. Papazın birisi dağ yolundan giderken gayet dar ve bir tarafı uçurum bir yere geldiğinde kendisine kılavuzluk eden köylü demiş ki, aman demiş papaz efendi, dikkatli yürüyünüz. Çünkü burada çok eşekler uçuruma yuvarlandı. sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
Çınaraltı.